Sevgili ürün yöneticileri, yeni bölüme geçmeden önce çok kısa bir duyurumuz olacak. Üretim bandı ve Migros işbirliğindeki ürün yönetimi 2022 raporu çalışmaları başladı. Bu rapor için sizden bir ricamız olacak. 7-8 dakikanızı alacak bir anketimiz var. Bu anketi doldurmanızı ve etrafınızdaki bütün ürün yöneticileri arkadaşlarınıza paylaşmanızı istiyoruz. Ankete üretimbanda.com/anket linkinden ya da bölüm notlarındaki linkten ulaşabilirsiniz. Katılımınız rapor için çok çok kritik. Mümkün olduğu kadar fazla ürün yöneticisine de ulaştırabilirseniz çok seviniriz. İyi dinlemeler. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimiyle alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir, sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Herkese merhabalar. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Sinan Güler. Darüşşafaka'da basketbol oyuncusu, Güler Legacy'nin kurucusu, melek yatırımcı, girişimci, gönüllü, baba, hoca, toplumun değerli bir üyesi. Bu sıfatlar bitmiyor. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk.
Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Teşekkür ederim. Bugün birçok şey konuşacağız ama hani kayıttan önce de biraz bahsettim sana. Benim aklımdaki ana aslında hani bu üretim bandıyla basketbol ne alaka dediğimiz noktada aslında şöyle bir şeye geliyoruz. Şirketler de bir takım. Bir ürün geliştirme de bir takım işi. Bunu performans odaklı spor takımlarından kim daha iyi bilir? Bilmez. Bence bu insanlar zaten çok odaklı bir şekilde yaşıyorlar. O yüzden aslında hani seninle bölüm çekmek istedim. Zaten sen girişimcide olduğun için, startup dünyasına çok yakından bildiğin için, yatırımcısın, melek yatırımcılık yapıyorsun, NFT projelerine giriyorsun, web projelerine, kripto projelerine giriyorsun. Bu bağlantıları da çok iyi yapabileceğimizi düşünüyorum. Tekrardan hoş geldin.
Çok teşekkür ediyorum öncelikle ve hoş bulduk. Sıfatlar için zaten böyle biraz böbürleniyorum, tüyler diken diken oluyor ama öbür tarafında konulardan bahsedince farklı bir heyecan taşıyorum. O yüzden burada olmak çok mutlu.
Eyvallah. Üretim bandının çıkış noktası zaten buydu. Biz nasıl daha iyi ürün geliştirebiliriz? Nasıl daha iyi bir şirket olabiliriz? Onun arayışındayız hep. Burada spor takımlarıyla bir bence bizim öğrenebileceğimiz çok şey var. Sen uzun seneler zaten bu işi yaptın. Yapıyorsun da ve hani aileden de geliyor zaten bu konu. Takım olmakla ilgili ne öğrendin? Yani iyi bir takım olmak ne demek? Senin için iyi takım ne demek?
Ya esasında biraz da Güler Legacy ile ilgili konuşmaya başladığımızda farklı boyutlarda gireceğiz ama özünde böyle birkaç maddeye geliyor. Şu an böyle sayarken kaç tane olduğu da biraz daha oturuyor olacak ama birincisi bulunduğun ortamı ve yaptığın işi sevmen gerekiyor. Çünkü değer yaratabileceğin şeyler gerçekten sevdiğin ortamlarda, keyif aldığın ortamlarda daha kolay oluyor. Tabii ki de bu belki de bahsedebileceğimiz her şeyde en zoru. Çünkü sevdiğin ortamda çalışma imkanını bulmak böyle binde bir şansa denk geliyor. Ama yine de bulunduğun ortamda değer yaratabilmek için sevdiğin challenge'lar, sevdiğin zorluklar kendine yaratıp onlara tutunabilirsin gibi geliyor. Ben bunu neden ilk söyledim? Çünkü ben basketbolun içinde doğdum. Basketbolu severek ve nefes alırmış gibi büyüdüm. O zaman zaten bu benim bugün bile oynadığım basketbolu etkiliyor. Çünkü gerçekten sahaya girdiğimde ben dışarıda olmadığım bir karakter oluyorum. Ve sevdiğim işi yapıyorum. Sevdiğim işten dolayı onun içerisindeki zorluklara katlanarak hareket ediyorum gibi geliyor.
Phil Jackson'ın 5. seviyesine getirdin galiba.
Yani biraz ona geliyor tabii. Yani en üst seviyeden başlamış Evet. Bir şey oluyor ama en zorundan başlamak belki de daha şey oldu. İkincisi, birey olarak kendini çok iyi tanımak gerekiyor. Yine bu belki ülkemizde farklı eğitim alanları nasıl yaratılır düşünülmesi gereken bir konu ama sanki Türkiye'de hem sporda var bu hem bence gerçek hayatta da var. Lise bitince, üniversite hayatı başlayınca böyle kendin böyle bir vahşi bir ormana atılmış gibi hissediyorsun. Ne yapacağını bilmiyorsun ve kendin keşfetmen gerekiyor. Bu keşfe zaten bence bugün kızım olduğu için net bir şekilde görüyorum. Bu keşif doğduğumuz zaman başlıyor ama bunun farkındalığı belki 23 belki 24 yaşında oturmaya başlıyor. Bu keşfi nerelere gittiğini görebilmek adına. O noktada da ben birey olarak neredeyim? bu evrenin üzerinde? Neye katkı vermek istiyorum? Çözmek istediğim problem ya da dahil olduğum takım neyi çözüyor? Nasıl bir değer yaratıyor? Bunları düşünmek önemli. Yine bunları belki 40'ına yaklaşmış biri olarak söylemesi çok kolay. Genç birine biraz daha sadeleştirilmiş bir şekilde söyleyeceksem, birey olarak kendini tanıyıp neye nasıl katkı verdiğini bilmek önemli olduğunu düşünüyorum. Üçüncü olarak da, ki biraz böyle konuyu derinleştirebilmek adına da şey olur, takım kuran insanın rolleri çok iyi belirlemesi gerekiyor. Birbirini tamamlayan rollere sahip olmamız gerekiyor ekip içerisinde. Ve bu ekibin işte buna imkanın ve paran varsa kişil testleriyle ulaşabiliyorsun belli seviyelerde. Ama birlikte değer yaratmak istediğin insan seninle her şeyde hemfikir ve aynı kafada olmamalı. Biraz böyle fikirlerin tartışmaya itmeyecek şekilde olsa bile çatışması gereken, birbirinin yeteneklerini birleştirici olmaktansa tamamlayıcı olması gereken. Yani senin yeteneğin farklı, benim yeteneğim farklı. Biz anca böyle değer yaratabiliriz. Veya senin merakın farklı, benim merakım farklı. Birlikte anca kendi kutularımızın dışına çıkabiliriz. Benim hem basketbolun içerisinde hem bugüne kadar parçası olduğum veya dahil olduğum girişimlerin içerisinde gördüğüm şeyler biraz bunları yansıtıyor. Böyle en geniş ve belki de ulviye yakın bir fikir açısından.
Yo, çok güzel bir noktadan aslında girdin. Çünkü ben şey diye beklerken, hani takım içerisinde takım dinamikleri vesaire, birinci noktada sen bir bireyden başladın aslında.
Evet.
Yani bir birey de zaten sen. Yani ben, sen kendini bileceksin ki ondan sonra doğru yere giresin. O aslında çok güzel bir nokta. Bir de ikincisi de şeyden bahsettin. Takımı kuran, artık koç olur, CEO olur, antrenör olur, neyse, general manager olur, doğru bir fit olması lazım dedin. Doğru bir uyum yakalayacak bir takım oluşturması gerekiyor. Skill setlerden de bahsetmedin aslında. Yani biri çok işte biri yıldız olacak, biri şey olacak falan değil de birbiriyle uyumlu karakterler. Ne bileyim işte, hani en basitinden 5 kişilik bir basketbol hani takımının 5'inin de alfa olmaması gerekiyor belki de. Yani ya, çok dominant olmaması gerekiyor belki de gibi mi?
Last Dance'i izlediğini düşünüyorum.
Evet.
O takımda 5 tane Dennis Rodman, 5 tane Scottie Pippen, 5 tane Michael Jordan yan yana olsa nasıl bir ortam olurdu? Ki bu arada mesela takım olma algısıyla alakalı unutulan bir şey de var. O da sürdürülebilirlik. Çok bence konuşulması gereken bir şey bir de. Hani Last Dance'te biz Chicago Bulls'un son senesini izliyoruz. Son 10 sene içerisinde LeBron James'i bir tarafa koyuyorum NBA basketbolu içerisinde. Golden State kadar konuşulmuş bir takım olgusu yok. Ve orada çok önemli bir noktaya parmak basacağım. O takımın antrenörü Last Dance takımında var. Ve muhtemelen şu anda oyuncu ve antrenör olarak ayrı ayrı en çok şampiyonluk kazanmış insanlardan bir tanesi Steve Kerr. O ortam, Golden State ortamında bile bir takım 3 sene belki 5 sene birbirine ve ilk gün benimsedikleri rollere katlanabiliyor.
O ne demek? Biraz açar mısın? Gün benimsedikleri rol derken.
Şimdi açlık aslında burada çok önemli bir şey. Açlık derken de karnımı nasıl doyuracağım derdi değil. Tabii ki de Maslow'un hiyerarşisinde en alt seviye, ki bu arada bu günümüzdeki günlerde tartışılıyor. Çünkü benlik olgusu aslında daha çok beslenmesi gereken bir şeymiş gibi düşünüyoruz ama hani en alt seviyede açlıktan bahsetmektense böyle İngilizce söyleyeceğim ve kusura bakmayın dinleyen arkadaşlarım, strive for the best. O hırsa sahip olmak çok zor bir sürdürülebilirlik gerektiriyor. Çünkü kazansan da kaybetsen de bir gün sonra hep en iyisini yap. Neden en iyisini yapman lazım? Birincisi başarıya ulaşmak için. Başarıya ulaştığında, o zamana kadar, başarıya ulaşana kadarki süreçte attığın her adım senin o noktaya ulaşman içindi. Şimdi başarıya ulaştıktan sonra aynı adımları atman lazım. Belki daha da fazlasını atman lazım ki orada kalabil. Ama ne oluyor oraya geldiğinde? Bunu ben bugün belki Anadolu Efes'te de görüyoruz. Bunu Fenerbahçe'nin 7 senelik sürecinin içerisinde bugün hala takımda olan oyuncuların da yaşadığı, bugün takımdan olan gitmiş olan insanların da yaşadığı haliyle çok net bir şekilde görüyoruz. O noktaya geldiğinde farklı şeyler istemeye başlıyorsun. Aynı başarıya aç değilsin, başka bir şeyler istiyorsun. Daha fazla para istiyor olabilirsin, daha fazla rol istiyor olabilirsin, antrenöründen daha fazla özgüven alabilecek ortam istiyor olabilirsin. Burada da yine takımı kuran veya takımı, yani o başlangıcındaki liderlik rolünde olan insanların yaptıkları çok önemli. Michael Jordan son sezonla alakalı özellikle, ki bence karakterindeki en büyük kırıklık diyebileceğim şey de her zaman o strive'ın en önündeydi. Her zaman en iyisini yapıyordu ve kendi de söylüyor ki belki bütün seride insan olduğunu gösteren en büyük anlardan bir tanesidir. Kendi yapamadığı hiçbir şeyi takım arkadaşlarından istemedi. Her seferinde istedi. O yüzden sahaya çıktığı her anda kazanmak için oynuyordu ve inanılmaz büyük bir rekabetçi. Biraz böyle toparlamak gerekirse de sürdürülebilirliği sağlamak adına roller bireysel açlığın ortak açlığı da besleyebildiği bir motivasyon. Ve bunu her gün yapabilme şeyi. Bizim Güler Legacy'de belki de en bana benimsemiş, benim böyle kendimle yaşatmaya çalıştığım haliyle bir böyle ufak bir motomuz var. O da bugün daha iyi ol. Biraz stoğacılığa kaçan bir şeyi var ve aslında stoğacılığın içerisinde kontrolümüz olmayan şeyleri, ölümle olan ilişkimizi ve ona karşı olan düşüncelerimizi konuşulduğu pek çok alan var ama en çok bahsedilen şeylerden bir tanesi aslında bugün ne yaptın? Bugün kontrolünde olmayan şeylere karşı nasıl karar verdin? Bugün kontrolünde olan hareketleri nasıl yaptın? Bugün kendini geliştirmek için, etrafına değer katmak için, etrafındakileri geliştirmek için neler yaptın? Bunlar çok önemli oluyor. Bunu da biz aslında bir tarafından ben stoğacılıktan esinlendim ama esasında basketboldan esinlendim. Çünkü John Wooden'ın bir sözünden esinlenerek çıktı bu. John Wooden'ın kim diyecekler için de NCAA tarihinin en çok maç kazanmış antrenörlerinden bir tanesi. Kareem Abdul-Jabbar'ın yetiştiği zamanlarda daha hatta Müslümanlığa geçmeden önceki adıyla oynarken antrenörüydü. 7 sezonun 5'i namağlup şampiyon oluyor ve spor tarihinde görüp görebileceğin en sakin antrenörlerden bir tanesi. Bobby Knight diyeceğim bir isim çağrıştırıyor mu sende?
Çağrıştırıyor ama çok bilmiyorum.
Yani Bobby Knight sahaya sandalye fırlatan bir antrenördü. Onun 180 derece tersini düşün. Ve başarıyı çok güzel tanımlıyor. Başarı, ben akşam yastığa kafamı koyduğumda bugün yapabileceğimin en iyisini yaptıysam ben başarılıyım demektir şeklinde bir tanımı var. Bunu her gün yapabiliyorsan sen birey olarak bir başarıya ulaşabilirsin. Lider olarak takımına bunu aşılayabiliyorsan senin ekibin zaten başarıya ulaşacak. Ve özünde bunların hepsinin içerisinde bütün teknik bilgiler de yatıyor kendiliğinden. Bütün motivasyonel ihtiyaçlar da yatıyor. Ve bunu aslında aşılamak en zoru. Çünkü her gün aynı olmuyor. Sabah uyandığında bir gün kötü uyanıyorsun. Bir gün daha iyi uyanıyorsun. Bir gün yolda giderken karşına bir tane araba çıkıyor. Sert bir fren yapmak zorunda kalıyorsun. O böyle bütün gününü domino efekt etkiliyor. Ama benim için basketbol o yüzden çok kolay bir şey haline geliyor. Çünkü günüm nasıl geçerse geçsin, benim kontrolümde olmayan milyon şeyle birlikte, ben sahaya girdiğimde biraz daha kontrol bendeymiş gibi geliyor. Bugün 38 yaşındayım. Fiziksel olarak çok zor durumdayım. Ağrılarım var. İşte benden 10 yaş, 10-15 yaş küçük arkadaşlarımla aynı mücadeleyi vermek istiyorum. Ama zihinsel ve fiziksel olarak onlarla aynı noktada değilim. Zihinsel olarak belki daha ilerideyim. Daha farklı şeyler görüyorum ama fiziksel olarak onlara yetişemiyorum. Ama bunların dengesiyle kendi olduğum Sinan'ın en iyisini sahaya yansıtmaya çalışıyorum.
Şu enteresan. Genelde çünkü spor takımlarında onu görüyorum. Bu işte bugün en iyi yapabileceğinin en iyisini yap. İşte Amerikan futbolundan bahsediyorduk şey öncesinde. Amerikan futbolunda da işte Bill Belichick, New England Patriots'ın efsanevi koçu, işte 7 mi 6 mı şampiyonlukları var. Onun da hani hep şeyi, ya bugün yapabileceğinin en iyisini yap.
Evet.
Hatta Do Your Job diye YouTube'da bir tane böyle bir belgeselimsi bir şey var. Adım derdi o. Do Your Job Well. Bu kadar yani. Ben sana bir 2-3 tane şey veriyorum. Bunları en iyi şekilde yap. İronik mi diyeyim artık, şey diyeyim, bir enteresan geliyor. Bu kadar performans odaklı, bu kadar başarının belli olduğu, yani şampiyon değilsen başarısızsın tırnak içerisinde olduğu bir dünyada stoa düşüncesini veya işte bu kadar işte sürece odaklı olma, bugüne odaklı olma daha öne çıkıyor. O da herhalde belki de diğerinin psikolojisini daha iyi yönetebilmek için çıkıyor bu, bilmiyorum ama hani o şeyde enteresan geldi bana. Yani hani çok performans odaklı bir şeyde bugüne odaklan. Şeyi düşünme. Bir de şey kitabı var ya, Score takes care of itself. Yani sonucu düşünme. Bugüne odaklan.
Evet. Sonuç ve materyal başarı bize çok önemli bir noktada. Sportif anlamda. Bugün girişimciliğe döndüğümüzde de en de sonunda balance sheet'te, bilançonda ne yazdığı senin başarını, bir sonraki yatırımını, müşteriye ulaşımını etkileyen şey. Ama babamın çok güzel söylediği bir şey var. 10 yaşında da olsan, 38 yaşında da olsan, bugün yaptığın antrenman senin dünya üzerinde bundan birkaç sene sonra oynayacağın maça yaptığın bir hazırlık. Ve sen bugün muhtemelen kendi rakibine karşı bir antrenman yapıyorsun. Hiç haberin olmadan. Bugün yaptığın antrenman da o yüzden senin kazanmaya veya kazanmamaya doğru itecek şey. Bugünkü antrenmanındaki niyetin. bugünkü antrenmanındaki enerjin, bugünkü antrenmandaki konsantrasyonun, bunların hepsi senin, benim cumartesi günü maçım var. Özünde de ben işte 2 gün önce enjeksiyon oldum ayak bileklerimden tedavi amaçlı. 2 gündür antrenman yapmıyorum. Benim için bugünkü antrenman kadar önemli bir antrenman yok. Yarınki de önemli değil, dünkü zaten önemli değil. O yüzden de hani bir sonraki maça hazırlanırken, 10 sene sonraki maça hazırlanırken, benim bugüne kadar oynadığım 1000 tane maçın içerisinde herhangi bir maça hazırlanırken her zaman bugün yaptığın önemli. NBA'de mesela Philadelphia 76ers'ın Trust the Process diye bir başlıkla şey yaptılar. Şimdi bir tarafından Philadelphia bunu atfetme noktasındayız. Onlarla büyümüş bir söz. Ama bir tarafından o süreç o kadar önemli ki bütün oyuncular aynı şeyi söylüyorlar. Farklı şekillerde. Yani şimdi bir de rollere dokunduğumuz noktada gene Golden State'e örnek vererek gideceğim. Yani bir tarafında Steph Curry gibi bir yetenek var. Belki de gerçekten yani zaten gelmiş geçmiş en üçtür. Ve NBA'ye gelmiş en önemli 15-20 yetenekten bir tanesi. Bir tarafında da Draymond Green diye bir karakter var. Draymond Green belki de Chicago Bulls zamanının Dennis Rodman'ına benzeyen, biraz daha çılgın, biraz daha ortamı Steph Curry'nin kendi işini kolay yapmasını hazırlayacak bir tip. Ama Draymond Green'den Steph Curry'nin yaptıklarını beklesek çok yanlış olur. Bugün yani işte biraz böyle girişimcilik tarafına şekillendirecek şekilde. Bugünün yazılımcısının nasıl bir karakter olduğunu hepimiz biliyoruz. Gözümüzün önüne onun şekli geliyor. Değişiklikler var, farklılıklar var, böyle çok ne derler, genelleme yapıyor olmayayım ama az çok yazılımcının kendiyle ve etrafıyla ilişkisi belli. Bugün bir pazarlamacının da kendiyle ve etrafıyla ilişkisini az çok biliyoruz. Bunlar aynı takımdayken pazarlamacının yazılımcının yapacağı hareketleri, yazılımcının da pazarlamacının yapacağı hareketleri beklememek lazım. Ama neyi beklemek lazım? Yazılımcıdan yazabileceği en iyi kodu, pazarlamacıdan da bulabileceği en iyi fikri bulmak gerekiyor. Bunun aynısını işte muhasebe için söyleyebiliriz, işte iş geliştirme için söyleyebiliriz, işte komünite toparlayan insanlar için söyleyebiliriz. Bu farklılıkları iyi tanımlayabilirsek ve buna göre insanlara yaratacağımız değeri inandırabilirsek, iş tanımı olarak da söylemiyorum bunu, değer tanımı belki de şey buradaki önemli olan, ona göre ürettiğimiz şey çok daha farklı bir boyuta gelebiliyor. Sonuç olarak biz yani girişimcilikte bugün en çok konuşulan konulardan bir tanesi, o girişim bu yatırımı aldı, bu girişim şu yatırımı aldı. Evet. Çok güzel. Konuşalım.
Sonuç o değil ama.
Sonuç bir nebze o. Ama o sonuca giden yolda yaratılan değer çok daha önemli. Yani bugün tanıdığım, tanımadığım, kaçırdığım, yatırım yaptığım girişimlerin hepsinde büyüyen ve kendine yol çizenlerin en önemli şeyi çözdükleri problemin içerisinde fark yaratıyorlar ve bu farkı bir değerle karşılıyorlar. Geçen gün Koray Baharlar konuşuyorlardı galiba Twitter'da. Geçenlerde yani bir iki ay oluyor. Kaçırılmış en önemli yatırımlar, kim ne kaçırdı, kim neye hayır dedi ya da yatırım yapma diye. Benim yatırım yapmadığım ve yani çok da güzel bir zamanda cesaret edemediğim yatırımlardan bir tanesi Getir'di. Yani bugün Getir'in geldiği noktayı düşündüğümde Nazım abinin Getir'in büyümesini bir tarafa koyuyorum. Ama hani Nazım abinin yarattığı değer belki biraz da şey böyle yani yemek sepetinden esinlenilip belli noktalarda yemek sepetinin yapamadığı şeyleri görüp ondan sonra Getir'le gelinen nokta ve yaratılan değer, kurulan ekip, o kurulan ekibe gösterilen önem. Burada kimseyi de ayrıştırmak ve bahsetmediklerimizi yanlış yapıyorlar diye söylemek istemiyorum. Ama iyi yapıldığını gördüğüm bir şey. Bu çok farklı bir noktaya geliyor. Yani o dengeler ve o ekibi kurarkenki değere inandırmak ve o değerin içerisinde kendine rol bulabilecek ortamlar yaratmak belki de iyi takım olmanın ve oradan da iyi üretime geçecek yolu gösteriyor.
Şimdi oradan aslında şeyin önemi sanki ortaya çıkıyor. Ya bir noktada iyi bir ekip olma tarafı var. Bunu yapabilmek için bu işin başındaki ekibin diyelim, hani tek bir kişi olmak durumunda tek bir kişinin de çok büyük etkisi var ama o işin zanaatını da çözmüş olması lazım gibi. Yani hani sizin için mesela iyi basket oynamak, yazılım işinde, sahası işinde diyelim, başarılı bir sahas şirketi kurabilmek, yani ne bileyim bulunduğu pazarda fark yaratabilmek anlamında. Ya onu da çözmesi gerekiyor sanki orada. Yani evet hani işte güne odaklanalım, bugün iyi bir şey yapalım, iyi bir idman geçirelim vesaire. Fakat diğer taraftan hani o basketboldaki inovasyonu da yapması gerekiyor sanki 6 kere şampiyon olabilmesi için. Ya farklı bir şey yapıyor olması lazım. Yani.
Orada işte bugünün sürdürebilirliği de gerekiyor ve orada biraz da şeyin görevi, liderin görevi. Orada lider kimse. Sadece şeyde değil yani işte Bütün yük antrenörde ve antrenör bunu oyuncularına her gün yansıtmalı değil. Oyuncuların arasında da liderleşen, alfalaşan insanlar her türlü oluyor. Yine yani Chicago Bulls'dan örnek verebiliriz. Bugün Anadolu Efes'ten örnek veririz. Ergin abinin en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi oyuncularından baskıyı almak. Bazen kimsenin neredeyse kabul edemeyeceği şeyler söylüyor. Farklı şeyler söylüyor. Çıkıntı şeyler söylüyor.
Mesela?
Genelde basına yaptığı açıklamalarla bu.
Anladım. Okay.
Genelde maç içerisinde bazı aldığı aksiyonlar. Genelde antrenörlerin bir genel bir taktiği vardır. Oyunun biraz böyle gazını alabilmek için, maçın yönünü biraz, rüzgarını biraz değiştirebilmek için normalde alınmayacak bir yerde teknik foul alabiliyorlar. Veya maç sırasında, maç öncesinde, maç sonrasında söylenen şeyler oyunculardan baskıyı almak için yapılıyor. O zaman bugün baktığımızda Avrupa'nın en iyi basketbol oynayan oyuncularından bir tanesi Shane Larkin. Kendi motivasyonu, baskısı, yani böyle her şeyin kıvamında olduğu zaman da böyle soğukkanlılığını ben çok güzel anlıyorum. Ve sahada bunun soğukkanlılığıyla o basketbolun nereye geldiğini çok net bir şekilde görüyorum. Bunun bir şeyi kendi yeteneği, bir şeyi de Ergin abinin ona sunduğu ortam ve diğer oyunculara sunduğu ortam. Efes neden başarılı oluyor? Bunu her gün yapabildiği için. Fenerbahçe neden başarılı olabiliyor? Bunu her gün yapabildiği için. Bugün biz işte Türkiye'de 16 takım var. Bu 16 takımın içerisinde oyuncuların seviyeleri nereye göre değişiyor? Bunu her gün aynı konsantrasyon, aynı enerji, aynı niyetle yapabilen basamakları yukarıya doğru çıkabiliyor. Tabii ki de Türkiye yabancısı buradaki farklılıkları oluyor ama önemli olan onu o karmaşa içerisinde her gün yapabilecek enerjiyi bulmakta. Yine girişimciliğe geldiğimiz noktada da lider zaten bir kültür yaratmakla sorumlu. Belki işte ürünü ve yarattığı değeri kanıtladıktan sonra. O kültürü yaratırken de etrafında yaratmaya çalıştığı değere sadece inanacak değil ama onunla beraber bayrağı taşıyacak insanlara ihtiyacı var. Belli bir noktadan sonra o mesafeler arttıkça çok monotonlaşan bir ilişki oluşabiliyor. Ama önemli olan o kurumun yarattığı kültürü devamlılığını sağlayabilmek.
Şeyin dengesini nasıl sağlıyor koçlar? Ya çünkü sende şöyle bir şey de var. Sen şu an oyuncusun ama aynı zamanda Güler Legis'te de koçluk da yapıyorsun. Hı hı. Yani hem basketbol koçluğu hem de mentorluk diyelim. Bir noktada bunu bence bir baba olarak da soruyorum sana. Çünkü belki bilmiyorum sen nasıl yaşıyormuşsun ama ben bu şey ikilemi yaşıyorum yani. O baskıyı alma, diğer tarafta da hani onu itebilme. Hı hı. Zorluklarla hani başa çıkmasını sağlayabilecek o itici gücü sağlayabilme. Şimdi o denge de sanki hassas gibi geliyor. Yani bir noktada diyorsun ki hani mesela Ergin Hoca şey çıkarıyor diyorsun. O baskıyı alıyor oradan diyorsun ama diğer taraftan eminim ki baskı da uyguluyordur. Hani onları itiyordur.
Uygulamaz mı? Her türlü haliyle. Zaten onun dengesindeki önemli şeylerden bir tanesi antrenörün belki de en önemli görevi aradaki kalkan olması, aradaki kabuk olması. Genelde antrenörlerde şeydir yani takımıma biri baskı kuracaksa o benim. Sizin ilk karşılaşacağınız insanlar da benim o yüzden. Onu yapıyorlar genelde. Antrenörlerin iyi yaptığı şeylerden bir tanesi o. Bugün şimdi baba olarak hikaye apayrı çünkü baba olmayı ancak baba olunca öğreniyorsun. Onu net bir şekilde görüyorum. İşte takımın abisi olarak, işte üniversite yaşlarına yaklaşan gençlerle konuştuğum zaman, basketbolunu geliştirmeye çalışan gençlerle kamplarımızda bir araya geldiğimiz zaman, bunu en son Doğuş Özdemiroğlu ile bir sohbetimizde farkına da vardım. Ben 3 senedir Doğuş'la oynuyorum. 3 senedir kendi tecrübelerimden, benim oynadığım basketbola en yakın oyuncu olduğunu bildiğimden dolayı kendi tecrübelerimden bir sürü şey söylüyorum. Geçen gün ilk defa bana şeyi söyledi. Abi dedi işte sen Selçuk abi bir sürü şey söylüyorsunuz bana dedi. Ama ben bugün bakıyorum 3 sene önceki yaptıklarıma şaşkınım dedi. Yani o zaman yaptığım şey o kadar basit bir şey ki gibisinden ya da basit bir hata gibi. Biz ne kadar söylersek söyleyelim. Biz ne kadar abi ben bu formülle buralara geldim. Sen de bak bu formül bu dersek diyelim. Herkes kendi hikayesini yazıyor. Baktığında işte Doğuş'la beni de böyle kişilik testlerine sokalım. Biz birbirimizden bambaşka karakterleriz. Ama aynı oyuncuyuz bir tarafından baktığında da. Yetenek olarak benden daha artıları var. Özgüven olarak benden daha fazla artıları var ama oyuna kattığımız şeylerin benzerlikleri de ortada. Ben de o yüzden benim için çok güzel bir challenge olmuştu. Genç birine kendi tecrübelerimi paylaşabileceğim ama fark ettim ki benim almasını dilediğim veya benim verebileceğim tempoda değil tamamen kendi temposunda öğrenebiliyor. Hı hı. Yani bazen şey oluyordu böyle bir şeylerde itişiyorduk antrenmanda çok normal bir şey. Ben bir şey söylemeye çalıştığım zaman dokunmuyordu ama sonra oturup konuştuğumuzda hem o anlıyor hem de o da derdini farklı bir şekilde anlatıyor. Şimdi çocuklarımıza gelelim. Yani bugün senin çocuğun kaç yaşında?
3.
3. Bizimki de 2,5 yaşında. Aynı dönemden geçiyoruz. Ne oluyor? Belli dönemler oluyor. İnanılmaz bir kriz ve neden olduğunu anlamadığımız bir kriz aslında bizim. Ve duygusal bir patlama yaşıyor. Ve özünde kendimiz de bunu çok yaşıyoruz. Ama biz bunu kontrol etmeyi bildiğimizden dolayı ya da bildiğimizi sandığımızdan dolayı farklı tepkiler veriyoruz. Ne oluyor? O anda o olay çözülemiyor. Kendi çözmek istediğimiz gibi çözmeye çabaladığımızda. Çünkü o sırada benim kızımın duyguları baskın. Tamamen hayvansal içgüdülerle bir sürü şeye tepki veriyor. Ve o tepkiler aşırı boyutta çünkü o tepkiyi çözemiyor. Kendi de çözemiyor o sırada. Ama sakinleştiği zaman bugün kendini ifade etmeye başladığı noktada duyguların yanına duyguyu tanımlayabilecek mantık da girdiği zaman bununla alakalı çok güzel bir kitap var Tünsel Behin diye. Yani insanı tanımak isteyen için herkes için önemli ama çocuk yetiştirenler için çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bütünsel beynin içerisinde anlatıyor yani evet beynin sağı ve solu var duygular ve mantığın çarpıştığı bir de üst kat alt katı var. Üst kat çok özel bir yer ve yani 3.5-4'ten sonra yavaş yavaş anlamlanmaya başlıyor ama şu an yani alt katta mücadele ettiğimiz noktada duyguların bastığı zaman çocukla konuşulamıyor. Ama 5 dakika geçtiği zaman, 10 dakika geçtiği zaman zaten o kendi geliyor sana belli şeyleri sakince anladığını belirten haliyle veya o krizi aşmış bir şekilde. Bugün biz de kendimiz de yani elimizde olmayan sebeplerle, kontrolümüz olmayan şeylere acayip reaksiyonlar veriyoruz. Stoacılığı ben 6 senedir okuyorum. Halen beni kendi kontrolümde olmayan tetiklemelerim var. Ve bu birincisi zaten bana zarar veriyor. İkincisi etrafıma da zarar verdiğini düşünüyorum. Çünkü maçta bunun etkisini görebiliyorum. Hakeme kızıyorum, takım arkadaşıma işte bir şey yanlış yaptığını düşündüğümden dolayı bir tepki vermeye çalışıyorum. Rakibim bana sert bir hareket yapmıştır. Kontrolünde olur olmaz bilmem ne. Sinirleniyorum. Taraftardan bir şey duyuyorsun. Ona sinirleniyorsun. Bunlar birikince o zaman zaten o mantık ve oyunu oynayan taraf kapanıyor. Duygular biraz daha hayvansal içgüdüler yukarıya çıkıyor. İşimizde de aynı. Gene yani sabah işe doğru giderken karşılaştığın insan sana kötü bakıyor. Araba su sıçratıyor üzerine. Patronun yanından geçerken senin suratına bakmıyor, selam bile vermiyor. Bir sürü şey olabiliyor. O zaman sen bilgisayar başına oturduğunda çok gerilmiş bir şekilde geliyorsun dış etkenlerle. Bunu kontrol edebilmeyi öğrenmek günlük bir mücadele. Yani sabah yataktan kalktığında ben bugün zorluklarla karşılaşacağım. Ben bugün günü zor başlamış, günü zor geçecek, günü zor geçen insanlarla karşılaşacağım. Ve ben bunlarla mücadele etmeye hazırım diye kalkıp güne öyle başlayacak bir ilerleme gerekiyor.
Sendeki bu merak ve ileriye giden, iten güç nereden geliyor sence? Çünkü sadece basket değil, başka konular da var yani ya, başta saydığın.
Yani şu an mesela dün birileriyle konuşuyordum. Yani eğitimle alakalı eksiklikleri falan düşünürken ve işte ben ilk üniversiteye girdiğimde Bilgi Üniversitesi'nde halkla ilişkiler okumaya başladım. Ama Bilgi Üniversitesi o zamanlar ilk senesi zaten genel derslerdi. Sonra bölümleşiyordu. Sonra Amerika'ya gittiğimde de işletme ve yöneticilik okudum. Bugün geçmişe dönüp bakıyorum böyle keşke böyle felsefe, sosyoloji falan gibi bir şey okuyup işletmeyi yanına entegre etmesi kolay bir ortam bulurmuşum gibi geliyor. Üniversitede bu çok kolay bir imkanmış gibi geliyor. Çünkü bizim böyle harala güre meslek edinmemiz gereken dediğimiz zaman 18-23 yaş aralığındaki zaman üniversiteye gitmelisin, meslek edinmelisin, mesleğin için eğitimini görmelisin dediğimiz zaman aslında böyle merakımızın patladığı ve o merakı beslememiz gereken zaman. Ve ilk defa belki de yetişkin olarak algılandığımız bu hani yavru kuşları anneleri atar ya kanatlanır mı kanatlanır. İlk defa onu gerçekten hissedebildiğimiz bir zaman. Bunu benim anlamam Amerika'ya gitmemle oldu. İlk defa işte ve komik bir şekilde yani kendi çamaşırımı yıkamak zorundayım. Yemeğimi kendi çözmek zorundayım. İşte yurttaki odamı bilmem neyi kendim toparlamak zorundayım.
Kimse sana idmana git dersi yap diye bir baskı uygulamıyor.
Allah'tan okulda öyle bir zorunluluk var. Yani benim idmana girebilmem için benim belli bir not ortalamaya sahip olmam lazım. Tamam. Yoksa takıma giremiyorum.
Ama ne bileyim anne baba yok yani.
Yani orada. Evet kimse seni kaldırıp uyandırmıyor. Evet. O olmuyor bu bitmiyor. Okul ortamı üniversitede sen de biliyorsun çok eğlenceli bir ortam. Bir sürü seni başka yöne çekebilecek imkan da var. Bunların hepsinin içerisinde kendi ayaklarını yere basmayı öğreniyorsun. Biz bu sırada bir de meslek öğretmeye çalışıyoruz. Onları böyle geçmişe dönüp baktığımda evet aslında bu böyle farklı olabilirmiş gibi düşündüğüm bir sürü şey var. Spora baktığımda spor çok büyük etken. Bence ülkemizde çok az öğretilebiliniyor. Lise çağına gelen ve dışarıdan spor desteği, müzik desteği, sanat desteği almayan bir öğrenci yani hesaplamak lazım ama bir sene boyunca toplamında 40 saat falan sporu, müziği, farklı şeyleri görüyordur. Çünkü ne var? Haftada bir saat alıyor. Ha, 40 bile değil. 30 hafta okul belki de. Şu an bilmiyorum.
Gördüğü de yani spor mu tartışılır.
Gördüğü spor mu tartışılır? Apayrı bir konu. Görüyorsa da zaten çok sınırlı görüyor. Hı-hı. Bu hem sporun takım arkadaşı olmanın, bireysel spor yapma disiplininin, fiziksel sağlığın hepsinin ne kadar eksikliğini gösteriyor. Bu bence özellikle ülkemizde rekabete bakış açımızı da çok net bir şekilde gösteriyor. Eksik bir bakış açımız olduğuna inanıyorum ben. Bu hepimizi belli bir noktada o hamster tekerleğinin içerisinde bir yola itiyor. Hem lisede hem sonraki dönemde üniversitede. Yani sen de Amerika'da okudun. Amerika'da spor tesisleri her öğrenciye açık bir yer. Tabii ki de spor takımlarına ayrı yerleri var. Ki senin okuduğun okul sportif anlamda çok da böyle büyük bir okul olmasa bile yine de evet. Hani ayrı alanları olan bir noktada. TAS'ta da ben galiba başvurmuştum öyle hatırlıyorum.
D3'ydi bu arada.
Evet yani doğuda okullara girmeye çalışıyordum ben. JUCO'dan, JUCO College'dan ayrılırken TAS'ta galiba kaset yollamıştım. Kaset yollamıştım bir de düşün. Zaman nasıl geçiyor? O hikayenin içerisinde bizim o 18-23 yaş döneminde gerçekten insanı tanımamız, hayatı tanımamız, kendi meraklarımızı görmemiz gerekiyor. Meslek zaten sonrasında buluyor kendini. Bugün belki de görüyoruz. Yani bugün üniversiteden mezun olduğu mesleği yapan insan sayısı ne kadardır çok merak ediyorum. En böyle hakkını vererek yapılacak yerler muhtemelen tıp, hukuk.
Aynen, avukatlık.
O alanlar, biraz da mühendislik. Geri kalanında ki mühendislik diye şey yapıyorum. Benim eşim çevre mühendisliğinden mezun, İTÜ'den. Ama şu an girişimci ve bambaşka bir şey yapıyor. Yani o noktada bizim o üniversite hayatının içerisinde hayatta nelerle karşılaşabileceğimizi öğretilen şeyler olması gerektiğine inanıyorum. Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bambaşka yere gideceğiz ama takımlara gittiğimiz noktada sporcular geneliyle 18 yaşından itibaren para kazanmaya başlıyor. Benim gibi farklı bir yol çizenler 23'te başlıyor buna. Bu çocuk daha kendini tanımazken hem para kazanmaya başlıyor hem sporun getirdiği rahat bir takvim hayatına geliyor ve çok acayip bir sosyal hayat imkanı var bunun içerisinde. Hem de kimse ona paranı şöyle tutmalısın, paranla böyle bunu yapmalısın demiyor. Kendi keşfetmesi bekleniyor.
Bir de kariyeri de maksimum 20 sene bile değil. Ben 20 sene.
Çok iyi senaryosu. Evet. Ortalaması bence 6 ila 8 sene. Yani üst seviye sporcuysan, kendine iyi bakıyorsan, oysa buysa 15 sene oynuyorsun bu işi.
Yani limitli 15 seneden sonra oynayarak para kazanamayacak en azından.
Bunu noktaya geliyor. Evet. Ve paranla ne yapacağını bilmiyorsun kazandığın parayla. Zaten kısıtlı ekonomik şartlar var. Bugün Türkiye'de üst seviyede para kazanan sporcu sayısı, ki üst seviye diyeyim yani o kırılımlar nedir tam olarak bilmiyorum ama 100'dür.
100 kişi.
Yani NBA'yi düşünüyoruz. NBA'ye kolej sayısı, Amerika'da basketbol oynayan kolej sayısı 300 civarı falan. Yani bu bütün ligler dahil. 300, her takımda 12'şer sporcu olduğunu düşündüğümüzde 3000'e yakın, 4000'e yakın sporcudan bahsediyoruz. Sadece basketbolda. NBA'de toplamında basketbolcu olarak iş sayısı 350. 351. oyuncu yok takımlarda. Ve o takımların içerisinde kimler ne kadar para kazanıyor, nereye göre kazanıyor, hangisi 10 günlük kontrat alıyor, hangisi bilmem ne yapıyor. Çok karmaşık bir alan var. O seviyeye gelmek için de yine başa dönüyoruz. İşte bugün yaptığın, bugün kendin için ne yaptın, bugün antrenmanda ne yaptın, bugün yanındaki takım arkadaşın için, takım arkadaşından, rakibinden daha iyi ne yaptın, çok daha önemli bir hale geliyor.
Kendini değerlendirirken veya kendini geliştirme yolculuğunda ben şu an işime bakıyorum, bugünüme bakıyorum, işte trust the process sürecime bakıyorum, diğer tarafta işte başarılı oldum, başarısız oldum. Hı hı. Sanki bu ikisi ayrı şeyler. Zaten siz ayırmaya çalışıyorsunuz ama yani kişisel o yolculukta onu nasıl ayırıyorsun sen?
Daha iyi olabileceğim bir taraf da bu. Yani terzi kendi söküğünü dikemez dediğimiz noktalardan bir tanesi. Çünkü sonuç olarak ne oluyor? Antrenmana giriyorsun. İşte fiziksel ağrıların, zihinsel yorgunluğun, o gün işte gün içerisinde başına gelen bir şeyin etkileri vesaire orada biraz su yüzüne çıkabiliyor. Ve hem toparlama fırsatı o benim için hem de o dengeyi sağlama fırsatı. Çünkü her şey olabiliyor. Sağlarken neyle uğraşıyorum? Birincisi belki şey kolay. Benim için söylemesi. Ben bir basketbolcunun ulaşabileceği başarıları yaşadım materyal olarak. O yüzden de kazanma kaybetmenin içerisinde nelerin olduğunu nispeten hissediyorum ve onu dengelemeye çalışıyorum. Ama bugün hala kaybedince gerçekten canım yanıyor yani. Onu not net bir şekilde biliyorum. Kazanmak için mücadele ediyorum. Ama belli şeylerin eksildiğini bilerek şey yapıyorum. Bugün 25 yaşındaki Sinan'ın yapabildiği şeyleri yapamadığım gayet ortada. İş dünyasıyla ve bu dengeyi kurmaya çalıştığım şeyleri düşündüğümde de biraz günlük hareket ediyorum. Çünkü yaratmak isteyeceğim değerler, özellikle spor ve ailenin dışındaki yaratmak isteyeceğim değerlerin bugün bile benim yapmak istediğim şekliyle benden daha iyi yapabilecek varsa buyursun yapsın. Ben bunu kabul etmiş durumdayım ama çok da yapabilecek kişi yok gibi gözüküyor bunu etrafımda. Ama benim için önemli olan şey aileme ve basketboluma verdiğim odak biraz daha. Öncelikli olarak da aileme. Bu da bence zamanla öğrenilen bir şey. Babalık öyle sana kitapçık verseler bile olmuyor yani. Ben kitapları da okudum, olmuyor. Fark etmiyorsun. Çünkü babalığın yanında önemli olan şeylerden bir tanesi tabii ki de çocuğuna verdiğin imkanlar, yollar, zorluklar. Ama öbür tarafında da eşinle kurduğun ilişki ve onun getirdiği şeyler. Bunun dengesini kurmaya, anlamaya ve öğrenmeye çalışıyorum. Tabii ki de yaratmak istediğim değerler var. Güler Legacy ile yapmaya çalıştığımız bir sürü şey var. Girişimciliğin içerisinde yatırımcı olarak aldığım rolü çok daha iyi tanımlamam gerekiyor. Bunun gittiği yönleri anlamam gerekiyor. Bunları işte pandemi zamanıyla birlikte ya işte girişimcilik, basketbol ve aile üçü birden müthiş gider, şöyle olur böyle olur diye düşündüm. Ama ona demek ki 72 saat gerekiyormuş günde. Hepsine ayrı odak gerekiyor. Orada da işte doğru seçip doğru dengeleri kurmak ve aslında belli noktada bir sürü daha fazla şeye hayır demem gereken alanlar var. Onları öğrenmeye çalışıyorum.
Bir şey var, LinkedIn'in kurucusu Reid Hoffman'ın güzel bir şeyi vardı. Kendi programımı diyor, farklı seviyelerde dahil olabileceğim yere getiriyorum. Yani bir tanesinde CEO olarak görev alıyorum, bir tanesinde yönetim kurulu üyesi olarak görev alıyorum, bir tanesinde atıyorum danışman olarak görev alıyorum diye. Bunu her toplantı için yapıyor. Ya bu toplantının CEO'su benim diyor. Bu toplantıda sadece YK üyesiyim diyor. Yani fikir beyan ederim ama işi sen yaparsın. Aksiyonu sen yaparsın diyor. O yüzden de böylelikle en azından daha fazla şeye odaklanabiliyorum diyordu. Onu aslında anladım senin söylediğinden. Çünkü her şeyi aynı anda CEO olarak veya şey olarak ana sorumlu kişi olarak yapamazsın. Bazı şeyler zaten her zaman daha öncelikli oluyor aile gibi. Hepsi çok farklı. Yani şimdi aile bir kenara bakıyorum ama hani basketbol, Güler Legacy, yatırımcılık, girişimcilik, kendi ekibin de var. Ve bu yolculukta yepyeni şeyler öğrenmen gerekiyor. Bu öğrenim maceranı merak ediyorum. Yani yeni bir şey işte NFT, Web3, kripto ne dersek. Kendini bu konularda yeni bir şeyde geliştirmek adına yöntemin nedir? Yani standart bir yöntem yoktur ama.
Biraz korkağım noktada. Çünkü biraz mükemmelliyetçiliğin verdiği, biraz basketboldan esinlendiğim haliyle basketbolcu Sinan zaten sahanın içine doğdu. Ve doğduğu günden beri bunu yapıyor. Basketbolu öğrenmeme gerek kalmadı benim. Yürümeyi öğrenmek gibi bir şeydi benim için. En son ne zaman bisiklete bindin?
Yazın benim gerçi. Adada binmiştim.
Benim 6 sene falan oldu yani belki de. Hani binmek ve güvenli hissedebilmek için bir yarım saatimize ihtiyacımız var gibi geliyor. Yani bugün tabii ki de 3 ay basketbol oynamayayım. İlk topu aldığımda bir böyle ağır gelir. Ama o ağırlığı atmam benim 2 tane şuta birkaç dribbling'e kalıyor. Şimdi Web3 üzerinden gidelim. Web3'ün bugünkü noktası gerçekten 90'ların sonundaki internet, 2000'lerin başındaki internet gibi. Belki 7-8 sene öncenin Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi gibi. Herkes kendi saflarını almaya çalışırken ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Bunu bugünlerde hızlı anlayan çok hızlı büyüyor. Bir de bunların yanında fırsatçılar var. O büyümeniden fırsat görenler de bayağı kazıklayarak devam ediyorlar hayatlarına. Bugün daha sabah yine böyle uçuk bir hacklenme hikayesini duyarak şey yaptım. Fluffy ekibinden birinin bir ufak bir hacklenmesi olmuş.
Bir daha?
Evet.
Aa, onu bilmiyordum.
Ya Sibel var ya.
Sibel nokta. Ha,
onun o kendi yazmış 15 ETH'lik bir hacklenmesi olmuş. Ledger neden kullanmalısın diye de dersini şey yapıyor. Geçmiş olsun. Geçmiş buradan olsun, da eğer yayın şeyine düşerse. Çok bilmediğim bir alan. Suistimalde açık bir alan. Ama aynı zamanda değer yaratılabilecek noktaları çok net bir şekilde görüyorum. Neden dersen. Örnek veriyorum DAO'lar. Müthiş suistimali açık olmakla beraber girişimcilikte ortak noktalardayız. Hepimiz doğru insanları aynı şekilde tanıyoruz. Takip ettiğimiz insanlar var. Kadir Köymen DAO'nun sistematik yapısını 4 farklı adla 4 senedir anlatıyor.
Evet.
Haziran'da da karbon model ortaya çıkacak. Evet. Kadir abi selamlar. Daha tanışmadık ama tanışmak istiyorum seninle yakın zamanda. Demek ki burada doğru bir şey var. Yani bir tarafta bunu blok zinciriyle halletmeye çabalayan bir ortam ve bu hikaye var. Bir tarafta bunu Türkiye'de senelerdir bas bas bağıran ve kendi modellerinde bunu doğru olarak işleten biri var. Bir tarafta görüyorsun işte Fatih Günerler vesaire benzer şeyleri başka şekillerde yapıyorlar. Yurt dışında bunun örneklerini görüyorsun. İşte DAO'yla işte arsa alan var, ev almaya çalışan var, NBA takımı almaya çalışan var. Hikayenin gittiği yerler heyecanlı. Ben de değer yaratılabilecek şeyleri benim dünyamdaki problemlerle nasıl eşleştiğini çok net görüyorum. Ama bunu yapmaya korkam. Çünkü bir, yeteri kadar zaman ayırmadığım noktada kendi itibarımı suistimal etme şeyim var. Buradaki itibar da şey de değil ya, işte Sinan rezil oldu, oldu bu oldu ya da vesaire değil. Benim yanıma katmak isteyeceğim insanları mağdur duruma düşürmek istemediğimden dolayı. Bir diğer konu da biraz öğrenmek gerekiyor önce. Yani teknik olarak bütün kodlamayı bilmek zorunda değilim. Onun mimarı olmak zorunda değilim. Ama yaratılmaya çalışılan değerin bütün mekanizmalarını biliyor olmam lazım ki oradaki dişlilerin ihtiyaçlarını görmem lazım gibi geliyor. Bunu direkt benim hızlandırıcı programından örnekle gösterebilirim. Yani pandemi çok güzel fırsat oldu. Spor girişimciliği içerisinde Türkiye'de inovatif adımlar atılabilecek çok büyük fırsatlar var. Ve ben yaklaşık 1,5-2 sene boyunca buna çok güzel yoğunlaşabildim. Ama onun neredeyse 8 ayında basketbol yoktu. Hı hı. Bu süreç içerisinde de 200'e yakın girişimi tanıdım. 12 tane girişimin içerisindeki girişimcileri teker teker tanıdım. Pandemi şartlarında 3 ya da 4'üyle sadece fiziksel olarak bir araya gelebildik. Bugün hala onlarla ilişkilerimi devam ederken arkasında duramadığım, durabileceğim ama halen duramadığım, çünkü zaman, çünkü imkan, çünkü finansal yatırımların eksik kaldığı bir sürü alan var, sözler var. Bunları düşündüğümde o dediğim mağduriyeti yarattığım bir ortam olmadığından biraz böyle iç huzurum var ama bir tarafından da ya buradaki değer nasıl yaratılır çözmeye çalışıyorum. Halen de çözmeye çalışıyorum. Esas ihtiyaç tabii ki de fonlama. Ama Türkiye'deki fonlama sürecinin içerisinde de benim bugün işte bir mikrofon, bir melek yatırım ağı, bir işte VC fonu toparlayıp yönetecek gücüm yok. Enerji olarak, zaman olarak diyelim. Bunu delege edecek de doğru ekiplerle şu an net bir araya geldiğimiz bir ortamda henüz olmadı. Demin sen şey söyledin, LinkedIn örneğinden yola çıkarak, yani her şeye, her masaya CEO oturmak, CEO şeklinde oturmak gerçekten enerji emen bir şey olmalı. Hı. Çünkü her şeye aynı kafayı vereceksin, her şeye o şeyi odağa vereceksin olmamalı. Ben de özellikle girişimcilik tarafında ya bu böyle olsa güzel olur. Yani bir alıp götürsün değil de beraber aynı odaya girdiğim insanlar da bendeki aynı enerjiye inanacak bir ortamları bulmaya çalışıyorum. Bunu da yani gerçekten anlayarak, biraz zamanla, biraz böyle pişirerek giriyor. Biraz fazla yavaş, slow cooking denen bir yöntem var ya, biraz fırında böyle 8 saat 10 saat kalır.
En güzelleri de oluyor.
Biraz öyle bir hazırlık içerisindeyim diyebilirim yani. Burada Web3 nasıl olur? Burada gerçekten girişimciliğin hangi parametreleri olur bilmiyorum. Ama yani özünde gitmeye çalıştığım yolun içerisinde sporda inovasyonu kovalayacak, ittirecek bir ortam yaratma niyetim aynı heyecanıyla devam ediyor.
Bir son sorum da Güler Legacy ile alakalı olsun. Aileden gelen zaten bir aslında legacy var, Güler Legacy olmadan önce de. Ama siz bunu artık hani Güler ailesinin dışına da çıkarıp büyük, geniş Güler ailesiyle paylaşıyorsunuz. Hedefiniz nedir? Veya hedef belki doğru kelime değil ama vizyonunuz nedir? Nereye taşımak istiyorsunuz Güler Legacy'yi? Yani,
vizyonumuz tamamen günün teknolojisi ve inovasyonunu kullanarak aile birikimimizi insanlarla paylaşacak ortamları en doğru şekilde bulmak özünde. Bizim spora yaklaşımımızı başa dönüyorum. En üst seviyede ne var? Spor, yaptığımız işi sevmek. Yani babamdan gelen o spora olan sevgi ve saygı her şeyin üstüne geliyor belli noktalarda. Bir tarafında organizasyonlarımız devam ediyor. İşte 2 senedir pandemiden dolayı yapamıyoruz ama bu yaz kamplarımızı yapmak için hazırlıklarımız devam ediyor. Bu aralar net bütün açıklamaları yapmaya başlayacağız. Kurumsal tarafta kurumlara bugün konuştuğumuz konular üzerinden takım olmanın güzelliklerini sporla birleştirerek anlatmaya çalışıyoruz. Pandemi süresince bunu hep online yaptık. Pandemiden önceki zamanlarda basket sahasında kullanarak, basket oyunu, basketin oyun halini kullanarak farklı engeller çıkartıyorduk katılımcıların içerisine ve bunu uyguladığımız şirketlerde alt seviyede staj ve yeni giren, eğitim gören çocuklardan, gençlerden neredeyse C-level'ın bir altı noktalara kadar farklı seviyelerde yapabiliyor olmak da ayrı bir keyif veriyor. Aynı zamanda belki kulüpsel basketbolun henüz daha ulaşamadığı ama sokak basketbolunda biraz daha yukarıya çıktığı ortamda 3-3 bizim için çok önemli bir hale doğru geliyor. Son 4 senedir 3-3 turnuvaları organize ediyoruz kurumlar için. Kurumun kendi kurum içi organizasyon olarak. Bunu nasıl yayabiliriz? Dünyada sportif anlamda 3-3'ün büyümesinin içerisinde biz ailecek nasıl dahil olabiliriz ve bu birikimi ve tecrübeyi farklı bir şekilde paylaşabiliriz? Bunları şu an araştırıyoruz. Bu da heyecan veriyor.
Enteresan bir şey geldi aklıma. Bizim product ürün takımlarında da product trio deriz. Yazılımcı, ürün yöneticisi, tasarımcı. Bir product unit'in başarılı olması için önce bu üçlünün gerçekten hani güvene dayalı, iyi iletişimle, demin daha önce bahsettiğin işte karakterlerin uyduğu bir ekip olması lazım ki diğer bütün ekip de zaten şey olsun diye. Orada enteresan bir paralellik de var ya. Üç
bu dedin. Üçleme de güzel o zaman. Buradan evet. Da yakalamak güzel olabilir. Evet.
Yani bir takım, en azından yazılım şirketlerinde product, işte cross functional takım dediğimiz o yapıyla çalışanlarda bu üçlü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor Türkiye'de. Amerika'da zaten öyle. Burada da öyle çıkıyor.
Aslında şey de var. Yani biz zaten bugünkü şartlar altında biz daha çok kurumsallara gittik. Çünkü kurumsalların ekip büyüklüğünün içerisinde dokunabilecek insan sayısı daha fazla, ama benim girişimcilik alanındaki tecrübemle de bu takım olma algısını çok daha iyi yansıtabileceğimiz alanlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Biz daha henüz hiçbir şekilde bunu girişimcilere sunmadık ürün olarak, ama aynı zamanda buradan da dinleyicilere de şey de olsun, yani bizle takım olmaya dair yollar çizmek isteyen varsa da biz bunların tasarlamasını en iyi şekilde yapabileceğimize inanıyoruz ihtiyaçlara göre. Gerek işte startup olsun ve biz ekip kurmak istiyoruz, neleri dikkat etmeliyiz diye düşünen, gerek scale up noktasında kültürü daha farklı bir şekilde benimseyip yaratmak isteyen girişimlere de aslında bu ürünümüz her zaman açık. Sadece biz doğru pazarlayamadık bugüne kadar. O noktada ama üçlemeyi o şekilde düşünmekte bana güzel bir tüy oldu. Teşekkür ediyorum bunun için.
Ne demek? Abi çok sağ ol. Ağzına sağlık. Acayip keyifli bir sohbetti. Senin deneyimlerini dinlemek, her zaman farklı açıları dinlemek bence çok keyifli. Çünkü zaten paralellikleri görüyorsun, farklı noktaları görüyorsun. Belli bir noktada hani performans isteyen, daha iyi bir şey yapmak isteyen insanlar zaten ortak noktaları görüyorsun vesaire. Senden bunları dinlemek çok keyifliydi. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Burada son bir eklemem de olsun. Özellikle sporun ve belki de bir şeyi izlemenin getirdiği en önemli şeylerden bir tanesi de aslında aidiyet. Sporcuya, takıma, izlediğin kişiye, aktör, sanatçı ve benzeri şeylere. Hem de kendi hayatından benzer noktaları yakalayabilmek. Yani bugün baktığında üretim bandını dinleyen bir insan olarak belki 50 bölümün içerisinde bir bölüm bana en iyi şekilde dokunmuş olabilir bütün haliyle. Ama her bölümden bir şey yakalayabiliyor olmak, o insanın hayatından kendine benzeşen bir şeyi görüyor olmak çok mühim. Bu noktada seni de tebrik etmek isterim. Bugüne kadar yaptıkların ve bundan sonra yapacakların içinde özellikle. Çünkü özünde sadece başarıyı değil, süreci çok güzel anlatıyorsun ve o işte bandın üzerinde olması gereken şeyleri farklı tanımlamalarla aslında benzeşen noktaları gösteriyor olman da çok önemli.
Çok teşekkürler, çok naziksin. Merak etmeye devam ediyoruz.
En önemlisi de o.
Çok teşekkürler tekrardan. Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.